Mesnevi'den seçmeler.
Sevgili dinleyiciler, programı Osman Kayar hazırlıyor. Yapımcımız Ceyda Nuray Kıygı, teknik masada Ceren Öney Kalan sesimizi sizlere ulaştırıyor. Mikrofon başında ben Sümeyra Çiftçi. Evet, stüdyomuzda Sayın Osman Kayar ile birlikteyiz. Değerli hocam merhaba, hoş geldiniz.
Merhabalar Sümeyra Hanım, hoş bulduk.
Evet, bu hafta da fakir bedevinin karısıyla tartışması hikayesine devam ediyoruz.
Evet.
Bil ki her hastalık ölümden bir parçadır. Çaresi varsa ölümün bir cüzünü kendinden kov. Ölümün bir cüzünden bile kaçamıyorsun. Hepsini başından aşağı döktüklerinde ne yapacaksın? Hastalık sana tat geliyorsa, bil ki Tanrı ölümü de sana tatlılaştıracaktır. Hastalıklar ölümden elçi olarak gelmektedir. Ey boş boğaz, ölümün elçisinden yüz çevirme. Tatlı yaşayan sonunda acı öldü. Ten kaydında olan canını kurtaramadı. Koyunları kırdan sürer getirirler. Hangisi daha besili ise onu keserler. Gece geçti, sabah oldu. Sen ne vakte kadar bu altın masalını söyleyip duracaksın? Gençken daha kanaatliydin. Şimdi altın istiyorsun. Halbuki sen önceden altındın. Üzümlerle dolu bir asmaydın. Nasıl oldu da üzümün tam olacakken bozulup gittin? Meyvenin günden güne daha tatlı olması lazım. İp eğrenler gibi gerisin geri gitme. Sen bizim eşimizsin. İşlerin başarılması için eşlerin aynı huyda olmaları lazımdır. Eşlerin birbirine benzemesi lazım. Ayakkabı ve mestin çiftlerine bir bak. Ayakkabının bir teki ayağa biraz dar gelirse ikisi de işine yaramaz. Kapı kanadının biri küçük, diğeri büyük olur mu? Ormandaki aslana kurt eş olur mu? Bir gözü bomboş, öbürü tıka basa dolu olsa hurç, devenin üstünde doğru duramaz. Ben sağlam bir yürekle kanaat yolunda gidiyorum. Sen kınama yolunu tutuyorsun.
Evet Sümer Hanım, burada geçen haftalarda bu fakir bedevi ile karısı arasındaki tartışmayı okumaya başlamıştık. Aslında bunun mecazi olarak da insan ruhuyla nefsi arasındaki bir cedelleşmeden ibaret olduğunu da söylemiştik. Bu okuduğumuz bölümde, giriş bölümünde ruh konuşmaya devam ediyor. Ve tabi burayı iki biçimde de anlamak lazım. Yani Mevlana Hazretleri ruhla nefis arasındaki münasebeti anlatırken karı koca arasındaki kavgayı misal olarak getiriyor ama bu tabi karı koca arasındaki kavganın ya da işte görüşlerin sahici olmasını da buradan çıkarabiliyoruz. O yüzden bu metinleri okurken hem zahir kısımlar üzerinde, yani zahir anlamın üzerinde durmak gerekiyor, hem de mecazen ifade etmek istediği nefisle ruh arasındaki mücadeleden bahsetmek gerekiyor. Zahir kısmına baktığımız zaman, burada baktığımızda giriş bölümünde Mevlana Hazretleri'nin ruhun dilinden ölümü gündeme getirdiğini, yani kocasının dilinden, bedevinin dilinden gündeme getirdiğini görüyoruz. Ve şöyle başlıyor giriş bölümü: bil ki her hastalık ölümden bir parçadır. Çare varsa ölümün bir cüzünü kendinden sağ. İnsan özellikle yaşlandıkça daha çok hastalıkla karşılaşmaya başlıyor. Yani hastalıkla hemhal olmaya başlıyor. Gençken daha az hasta oluruz ve gençken aslında daha az ölümle karşılaşırız. Çünkü çevremizdeki insanlar da bizim yaşıtlarımız olduğu için o yüzden de ölümle fazla karşılaşmayız. Ama yaşımız ilerledikçe hem kendimiz hastalanmaya başlarız hem de çevremizdeki ölümlere daha çok şahit oluruz. Mesela kendi hayatımda misal verecek olursak, yani ben 20'li 30'lu yaşlardayken daha az cenaze namazına giderdim ama şu sıralar neredeyse hafta bir defa ya da işte 15 günde 2-3 defa cenaze namazına gitmek gibi bir şeyle karşı karşıya kalıyoruz. O yüzden de aslında ölüm hem Kur'an-ı Kerim açısından hem de Müslüman zihin açısından çokça gündeme getirilen ve üzerinde durulan, insanı doğru yola doğru götürmek için kullanılan temel argümanlardan birisi olarak karşımıza duruyor. Mevlana Hazretleri de böyle yapıyor ve bize ölümü hatırlatıyor. Bu anlamda Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman Bakara suresi 94. ile 96. ayet-i kerimeleri arasında Allah'ın şöyle dediğini görürüz. De ki, eğer sizin dediğiniz gibi ahiret yurdu kimsenin değil sadece sizin ise, haydi ölümü isteyin. Fakat elleriyle yapıp gönderdikleri amellerden ötürü ölümü asla isteyemezler. Allah zalimleri bilir. Onları İnsanlar içinde hayatı en düşkünü, müşriklerden bile daha tutkunu bulursun. Her biri 1000 yıl yaşamak ister. Oysa uzun yaşamaları onları azaptan kurtaracak değildir. Allah yaptıklarını görüyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman ölümün bir gerçek olduğunu, Hazreti Peygamber'in de o meşhur bir sözü var. Her nefis ölümü tadacaktır. Hı hı. Her nefis ölümü tadacaktır düşüncesi İslam'ın temel düşüncelerinden bir tanesidir ve ölümden kurtulmuş kimse yoktur. O yüzden bizim karşımızda gerçekten de en sahici hakikat ölümdür. Bu yüzden hayatımızı sürdürürken aslında ölümü düşünmeksizin hayatımızı sürdürmek bizim birçok yanlış yapmamıza vesile olacaktır. Ama burada baktığımızda Mevlana Hazretleri bir şeyden daha bahsediyor burada. Ölüm söz konusu edildiğinde bir nefsin öldürülmesi de söz konusudur. İki, ruhun öldürülmesi de söz konusudur. Şeye baktığımızda İslam düşüncesi normalde nefsin öldürülmesini yani kötü arzu ve isteklerin yaşarken de öldürülmesini salık verir ve tavsiye eder. Ama bunun tersi de söz konusudur. Yaşarken bir kere daha biz ölebiliriz. O da nedir? Ruhun öldürülmesi söz konusudur. Yani insanlığın öldürülmesi söz konusudur. Hani biz çokça duyarız. İnsanlığın öldüğü yer deriz. Mesela diyelim ki yolda giderken birisi hastalandı ve önünden yüzlerce insan gelip geçti halde kimse ona yardım etmiyor. İşte biz orada ne deriz? İnsanlığın öldüğü yer diye ifade ederiz. Bu hakikaten baktığımızda 3 tür ölümden söz edebiliriz. Bir, gerçek bir ölüm. Yani biyolojik bir ölüm. Ruhumuzun bedenimizden ayrılması ve hesap vermek üzere gitmesine biz ölüm diyoruz. Bir başka şey insanlığımızın ölümü yani ruhumuzun ölümü yaşarken aslında bizim başka insanlara da kendimize de acıyarak iyilikte bulunmamıza engel olan dürtü ki buna biz ruhun ölümü ya da insanlığın ölümü deriz ve bunu kötü deriz. Ama bir başka ölüm daha vardır ki mutasavvıflar özellikle bunu arzu ederler. O da ruhun ölümüdür. Nefsin öldürülmesidir. O ne demek? Kötü arzu ve isteklerin öldürülmesidir. Mesela siz öyle hale geleceksiniz ki asla hırsızlık yapmak istemeyeceksiniz. Asla bir insana kötülük yapmak istemeyeceksiniz. Ve asla diyelim ki kötü olan, toplumun kötü olarak karşılığı gördüğü hiçbir şeyi arzu etmez hale geleceksiniz. Onlar sizin için hiç çağrıştırıcı, cezbedici bir şey hale gelmeyecektir. Buna da biz nefsin ölümü diyoruz ve aslında bunu da sarık veriyoruz. Bu yüzden de biz insanların gerçekten de hesap verecek biçimde ölümü arzu edip edemeyecekleri bir noktada olmalarını arzu ederiz. Ve hakikaten Mevlana Hazretleri burada ölümü gündeme getirerek hastalığın da ondan bir cüz olduğunu aslında eğer gücümüz yetiyorsa o hastalıkları tedavi ettirmemiz gerektiğini söylüyor. Buradan şunu da anlarız aynı zamanda. İnsanlığımızın ölümü söz konusu edildiğinde ki o bir hastalıktır, ondan da iyileşmemiz gerektiğini de aynı zamanda anlarız. Yani bizim insanlığımızı öldürecek, iyi duygularımızı öldürecek bir şeyle hastalıkla karşı karşıya kaldığımız zaman onun tedavi edilmesi lazım, onun düzeltilmesi lazım. Mesela diyelim ki bir insan düşünün, böyle insanlar maalesef yeryüzünde az da olsa varlar. Mesela adamda cinayet işleme duygusu var, bir türlü de bundan vazgeçemiyor. Yani kendisine hakim olamıyor oturup konuştuğunuz zaman. Ne yapılması lazım? Bu huyundan vazgeçirilmesi lazım. Yani o bunda bir hastalıktır. Ölümüne sebep olabilecek, insanlığının ölümüne sebep olabilecek bir hastalıktır. Bu hastalıktan onun kurtululması lazım. Bu yüzden de Mevlana Hazretleri diyor ki ölümün bir cüzünden kendini kurtar diyor. Yani aynı zamanda bunu da tavsiye etmiş oluyor. Bir başka şey Mevlana Hazretleri burada gece geçti sabah oldu. Sen ne vakte kadar bu altın masalını söyleyip duracaksın diye karısına tenkit ediyor. Şuraya baktığımız zaman gerçekten de insanlarda karı koca olarak da düşünmeyin. İşte burada Mevlana Hazretleri'nin insan nefsiyle insan ruhunu anlattığını da göz önünde bulundurduğumuz zaman özellikle yaşı ilerlemiş insanlar şöyle kendilerini bir düşünsünler. Dünyaya olan bağlılığımız daha da aslında artıyor ihtiyarladıkça. Halbuki tersi olması gerekir. Yani biz normal şartlarda dünyaya olan bağlılığımızın yaşımız ilerledikçe azalması gerekiyor. Çünkü gençliğimizdeki olduğu gibi dünyaya olan bağlarımızın zayıflaması ve nihayet ölüme yaklaştığımız için onu daha iyi hissetmemiz gerekirken tam tersi oluyor. Hakikaten bazı insanlara bakıyorsunuz, yaşı ilerledikçe dünyaya bağımlılığı ve şeyi artıyor. Bunu da biz mesela bazı arkadaşlarımızdan dinliyoruz. Geçenlerde bir arkadaş vardı mesela anlatıyor. Diyor ki kayınpederi işte bir köyde yaşıyor. Aslında bolca da arazisi var. 93 yaşına da gelmiş. Ve yandaki komşunun arsayı satın almasından bahsediyor ve diyor ki ya baba diyor ben işte 93 yaşına geldin yani ne kadar daha yaşayacaksın? Biz zaten köye gelmiyoruz. Yandakinin arsasını niye paramızı verip de alalım dediğimizde olsun oğlum orası da bizim olsun diyor diyor. Demek ki buradan da anlıyoruz ki biz insanların yaşı ilerledikçe de aslında dünyaya düşkünlüklerini de görmüş oluyoruz. Mevlana Hazretleri biraz da bundan da dem vurmuş oluyor. Yani bundan da bahsetmiş oluyor bize. O yüzden de bunun da kurtululması gereken bir hastalık olduğunu bilmek lazım. Bir başka şey diyor ki Mevlana Gençken daha kanaatkardın, şimdi altın istiyorsun. Halbuki sen önceden kendin altındın. Gerçekten de biz kendi hayatımıza baktığımız zaman da bile bunu rahatlıkla görebiliyoruz. Yani ben kendi hayatıma baktığım zaman, özellikle gençlik yıllarında, dünyevi hiçbir şey istemediğimi hatırlıyorum. Yani ne ev istiyorum, ne araba istiyorum. Böyle bir arzu ve isteği hakikaten yoktu benim hayatımda. Benim gibi birçok insanın hayatında yoktu. Ama şimdi bakıyorsun, diyorsun ki evim de olsun, arabam da olsun. Halbuki bunun tersi olması gerekirken insanoğlu böyle bir şey. İşte bu yüzden zaten İslam tasavvufu da netice itibariyle insanları ahlaken ve erdemli hale getirmek istiyor. Huy olarak erdemli hale getirmek istiyor. Bu yüzden de bizim gençlikteki kanaatimizin aslında ihtiyarlıkta olması lazım ve ihtiyarlıkta belki arzu ve isteklerimizin gençken olması gerekir. Ve yine Mevlana Hazretleri misal vermeye devam ediyor ki ve diyor ki sen bizim eşimizsin. İşlerin başarması için eşlerin aynı huyda olmaları gerekir diyor ve bir eş bahsine getiriyor. Çünkü hikayede şöyle karı ile kocası olarak misal olarak anlatıyordu. Ve buradan bize bir şey daha söylüyor Mevlana Hazretleri, diyor ki eşlerin birbirine benzemesi lazım. Ayakkabı ve mestin çiftlerine bir bak diyor. Şimdi günümüz problemlerinden bir tanesini de böylece hatırlamakta fayda var. Günümüzde ne yapıyorlar? İnsanlar evliliklerini uzun süre sürdüremiyorlar. Özellikle yeni evlenen insanlara bakıyoruz. Çok kısa sürede boşandıklarını görüyoruz. Halbuki bunların evliliklerinin uzun sürmesi gerekir. Peki neden böyle oluyor diye üzerinde kafa yormamız gerekir. Mesela bizim bir arkadaşımızın çocuğu evlenmişti ve düğünde işte nikah memuru sorduğunda eş olarak kabul ediyor musunuz dediğinde o cevaben sonsuza kadar evet cevabını vermişti ve zannediyorsun ki burada öyle büyük bir aşk var ki hakikaten bu ölünceye kadar bunların aşkı devam edecek ama bu sonsuza kadar evet cümlesi bir ay içerisinde bitiyor. Bir ay içerisinde bu sonsuz ne kadar kısa bir sonsuzmuş ki bir ay içerisinde bitti diyorsunuz. Ama ötekilerde belki hiçbir zaman geçmişteki evliliklerde bizim babalarımızın, dedelerimizin evliliklerinde belki hiçbir zaman birbirlerine seni seviyorum dememişlerdi. Belki sonsuza kadar işte aşkımız sürsün falan dememişlerdi. Sadece ki çevresindeki insanlar onlara bir yastıkta kocayın diye dua etmişlerdi. Ve o bir yastıkta kocamak da ne kadar uzunca bir zamanmış. Evet. Yani bir ömür sürebiliyor. Dolayısıyla buradaki şeylere dikkat etmemiz lazım. Yani aslında burada Mevlana Hazretleri başka bir şeyden bahsediyor. Yani onu biraz izah etmeye çalışacağız. O da ruhun, aklın ve duyu organlarının aynı istikamette gitmesinden bahsediyor. Nefis de ruhun aynı istikamette olmasından bahsediyor ama biz bunu zahirini anladığımız zaman da bile bugünkü problemlerimize çözüm olarak görebiliriz. Ve hakikaten baktığımızda İslam düşüncesinde özellikle İmam-ı Azam'ın evliliklerde küfür diye bir şeyden bahsediyor. Yani denklikten bahsediyor. Evlenen insanların birbirleriyle denk olmasından bahsediyor. Birbirlerine denk oldukları takdirde evlilik uzun sürebiliyor. Çünkü farklı kültürlerde olan insanların, farklı anlayışlarda olan insanların evliliklerini uzun süre sürdürmeleri biraz zor bir şey. Evet, aşk vardır. İnsanların hakikaten sonsuz biçimde birbirlerini sevmeleri söz konusudur ve bu sevgileri onların birçok şeylerine, farklı anlayışlarına tahammül etmelerini sağlayabilir. Ama bu modern dünyadaki insanların aşk zannettikleri de zaten aşk olmadığı için hemen kısa sürede bitiyor. Halbuki bunların aşk zannettikleri şey yerine bunun tersi olan durum söz konusu olsa, yani bir yastıkta kocayın duasının fikriyatı insanlarda sabit olmuş olsa bu kadar kısa sürmeyecek belki evlilikler. Ama buradan şunu da anlamamız mümkün ki insanların, İnsan türünün sürdürülmesi, insan varlığının korunması da evlilikle doğru orantılı bir şey. Yani evlilikleri kaldırdığınız zaman, evliliği şöyle düşünelim. Dünyada bugün hiç kimse evlenmemiş olsun ve hiç kimse kadın erkek münasebetinde bulunmamış olsun. Ne yapacaktır? Bir süre sonra insan, yeni insan türemeyeceği için insanlık yok olacaktır. O yüzden de aslında insan türünün devam etmesi bakımından da bu evliliklerin ve eşlerin birbirlerine denk olarak hayatlarını sürdürmesi önem arz ediyor. Bu anlamda baktığımızda biz Mevlana Hazretleri'nin burada ruhun, nefsin ve hevanın aynı istikamette gitmesi gerektiğini de söylüyor. Bu eşlerin birbirine benzemesi lazımdır derken aslında Mevlana Hazretleri bunu kastediyor. Çünkü insanın temel problemi başkalarıyla kavga etse bile ona tahammül ediyor. Ama insan kendi içerisindeki kavgalara tahammül edemiyor ve insanın için gerçek yıkıcı olan şey insanın kendi içisiyle, kendisiyle kavgalı olmasıdır. Ve hakikaten insanlara baktığınız zaman kendisiyle kavga eden insanın asla iflah olmadığını ve netice itibariyle psikolojik anlamda çok perişan bir halde olduğunu görüyoruz. Bu yüzden de Mevlana'nın bu sözünün eşlerin birbirine uyumlu olması lazımdır sözünü biz ruhumuzun, nefsimizin ve arzu isteklerimizin aynı istikamette gitmesi gerekiyor. Şöyle misal verebiliriz. Diyelim ki işte bizim ruhumuz aslında sonsuz olan Allah'a doğru bir yol almamızı istiyor. Aklımız da aslında aynı istikamete gitmelidir. Nefsimiz de aynı istekte bulunmalıdır ve heva hevesimiz de böyle olmalıdır. Biz de mesela bazı insanlar, misal olarak verelim, namaza kalkmak istediklerinde eğer arzu ve istekleri ruhlarıyla aynı istikamette ise büyük bir aşk ile namaza kalkıyorlar. Çünkü oradan elde edecekleri hazzı biliyorlar. Ama aynı istikamette değillerse ruhu o tarafa zorladığı için, ibadete zorladığı için o tarafa gitmiş olsa bile aslında aynı büyük bir zevkle kalkmıyor. Özellikle münafıklara baktığınız zaman bunu görüyorsunuz. Söylüyor bunu hadisler. İstemeyerek kalkarlar. Yani hoşnut olmaksızın ibadet etmeye kalkarlar. Neden? Çünkü aklı başka bir şey istiyor, ruhu başka bir şey istiyor, hevası başka bir şey istiyor. Halbuki aynı istikamette istekte olurlarsa bu defa da kendi aralarında uyumlu olacaklardır ve Allah'a ibadet etmekten de haz alacaklardır. Ve yine fıtratlarına uygun bir hayat sürmekten de büyük haz alacaklardır. Bu yüzden de bu Mevlana Hazretleri'nin sözünü ettiği eşlerin birbirleriyle uyumlu olmasını hem zahir anlamda anlamak lazım hem de insanın iç dünyasıyla ilgili olarak anlamakta fayda var.
Evet. Bedevi kadının kocasına neden yapmadığınız şeyleri söylüyorsunuz demesi. Kanaatkar adam ihlasla yüreği yanarak sabaha kadar karısına bu yolda sözler söyledi. Kadın ona haykırdı. Ey namustan gayri bir şey olmayan, artık senin efsununu istemem. Yürü git, gayri bu davadan bahsetme. Kibir ve azamete dair saçma sapan şeyler söyleyip durma. Ne vakte kadar bu tunturaklı sözler, bu işler, güçler. Kendi halini, kendi işini gör de utan. Kibir çirkindir ama dilenciden olursa daha çirkin. Hava soğuk, ortalık kar, bir de elbise ıslak. Ey örümcek ağ gibi evi olan, ne vakte kadar dava çalın, ne vakte kadar kibir azamet. Sen kanaatten ne vakit canını nurlandırdın ki, kanaatten ancak bir at öğrendin. Peygamber, kanaat nedir, hazinedir dedi. Sen hazineyi meşakkatten ayırt edemiyorsun. Bu kanaat daimi bir hazinedir. Ey gönle gam veren, artık beyhude sözlere dalma. Yürü, bana eşim deme, az topukla. Ben insafın eşiyim, hilenin değil. Neden padişahtan dem vurup durmaktasın? Yoksulluktan sivrisineği bile avlamaktasın. Bir kemik parçası için köpeklerle dalaşmakta, iç boş ney gibi inleyip durmaktasın. Bana öyle horlukla kötü kötü bakma ki damarlarının içinde dolaşan sırları söylemeyeyim.
Evet, Mevlana Hazretleri burada bu bölümde yine kadının diliyle kocasına itirazlarını söyletiyor. Yine bunu biraz önce de söylediğimiz gibi ruhla nefsin mücadelesi olarak da anlamakta fayda var. Ancak kadının dile getirdiği önemli bir husus, temel problemlerinden bir tanesi insanların yapmadıkları şeyleri söylemeleri ya da yapmayacakları şeyleri söylemeleri. Mevlana Hazretleri'nin çokça üzerinde durduğu bir şey ve hani onun çok meşhur beytiyle ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol sözünden hatırlayacak olursak insanların fiilleriyle sözlerinin aynı istikamette olması gerektiğini söylüyor. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken hususlardan bir tanesi de şu. Mevlana Hazretleri ruhu konuştururken de aslında ruhun doğru yanlarını konuşturuyor. Nefsi konuştururken de nefsin doğru yanlarını konuşturuyor. Yani her ikisine baktığınız zaman sözlerinde doğru olan tarafları buluyoruz. Yani şimdi aslında normalde iyilikle kötülük yan yana geldiklerinde aslında her ikisinin de doğru olan tarafları var. Ve bu her ikisinde de doğru olan tarafları göz önünde bulundurmak lazım. Netice itibariyle Mevlana Hazretleri ki Kur'an'ın da yöntemidir bu iki şeyi karşılaştırıyor ve bunun sonucunda doğru olan başka bir sonuca ulaşmalarını istiyor. O yüzden de buna dikkat etmekte fayda var. Ama özellikle burada gündeme getirdiği şey Saf suresi 2. ve 3. ayet-i kerimelerinde dile getirilen husustur ki ey iman edenler niçin yapmayacağınız şeyleri söylüyorsunuz? Allah katında yapmayacağınız şeyi söylemenin azabı çok büyüktür buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de. Hakikaten bu meseleye İslam çok üzerinde duruyor ve bu aslında normal şartlarda insanın kendi kendisini de kandırması anlamına gelir. Biz mesela benim geçmişte bir arkadaşım vardı. Yani ekonomik işleri kötü giderdi ama biz ne zaman onunla konuşsak bana hep şöyle söylerdi. Hoca bir ay kaldı, bir ay. bir ay sonra her şeyi düze çıkarıyoruz ve maalesef ben bu arkadaşla 40 senedir tanışıyorum. 40 senedir o sözünü ettiği bir ay hala gelmedi ve aslında temel problemlerden bir tanesi bu da insanın kendi kendisini de kandırması. Yani bu kendi kendimize de kandırmaya dikkat etmek lazım. Biz de böyle her birimiz düşünsek, biz de mesela birçok şeyi şöyle yapacağız, şöyle edeceğiz diye bir sürü hayaller kuruyoruz ama o hayalleri gerçeğe geçiremiyoruz. Gerçekleştiremiyoruz ya da diğer bir tabirle söyleyecek olursak. Evet, hayal kurmak, projelendirmek güzel bir şeydir. Hepsini gerçekleştiremeyiz, bu da güzel bir şeydir. Ama bunu kendimizi kandıracak bir unsur haline dönüştürmek de söz konusudur. Buraya dikkat etmek lazım. Yani kendimizi kandıracak bir şeye dönüştürmemek lazım. Bu yüzden de kadının dilinden beyne diyor ki, yani sen fakirsin, fukarasın, bana durmadan şeyden bahsediyorsun, erdemden bahsediyorsun, fakirliğin kutsallığından bahsediyorsun ama yani acımızdan da nefesimiz kokuyor tarzında itiraz ediyor. Bu yüzden de söylememiz gereken şeyi, yapmamız gereken şeyleri söyleyeceğiz ya da yapabileceğimiz şeyleri söyleyeceğiz. Ki kaldı ki bizim toplumumuzda işte laf ile peynir gemisi yürümez, aynası iştir kişinin lafa bakılmaz tarzında ifadelerimiz var. Özellikle siyasilerin ve tüccarların sözlerine dikkat etmek lazım. Yani özellikle siyasileri ve tüccarları değerlendirirken onları sözleriyle değil de fiilleriyle değerlendirmek lazım. Çünkü bakıyorsunuz karşıdaki insanları kandırabilmek için çok güzel süslü sözler söyleyebiliyorlar ve tatlı yalanlar söyleyebiliyorlar. Geçen derslerimizde de burada Mevlana gündeme getirmişti. İnsanoğlu aldanmaya da mahkum bir şeydir. Yani aldatılmaya da teşne bir varlıktır. Aldatılmak da bizim hoşumuza gider aslında. Bu yüzden buna da dikkat etmek lazım. Ve kadının dilinden Mevlana Hazretleri diyor ki, yani kibir çirkindir ama dilenciden olursa daha çirkin. Yani fakirin kibirlenmesi daha çirkin. Yani hava soğuk, ortalık kar, bir de elbise ıslak. Şimdi bu fakirinki böyle bir şey. Yani bazı insanlar vardır ki yani hem fakirdirler hem de çalışmazlar, iş beğenmezler. Yani kendilerince bir gurur ve kibir yaparlar ve ben bu işi yapmam derler. Buraya misal olması bakımından ben belediyecilik döneminde temizlik yapması üzere bir eleman almıştık belediyeye. Çalışıyor. Daha sonra bizim bir şofora ihtiyacımız oldu. Oradaki arabaları sürecek bir şoför ihtiyacı var. Temizlik elemanı diye aldığımız elemanlardan bir tanesi şoför yaptık. Yani aracı şoför yaptık ama kadrosu temizlik elemanı zaten. Daha sonra bizim temizlik elemanlarından birisi izne ayrıldığında ben dedim ki, yani bu burayı temizleme işini o şofora verdik. Burayı sen temizleyiver. Yani çünkü zaten kendisi temizlik elemanı. Fakat o kendisine bu görevi tevdi eden amire demiş ki, ben burayı temizlemem. Niye? Ben şoförüm, temizlik işi yapmam. Neyse bana haber verdiler böyle böyle diye. Ben de gittim. Oradaki personeli de çağırdım. Dedim ki, niye temizlemezsin? Ya işte başkanım, ben şoförüm. Ben de paspas aldım. Ben orayı paspasladım, o dediğimiz yeri. Ve herkes de bakıyorlar. Şimdi sordum arkadaşa. Dedim ki, peki bende bir eksilme var mı? Yok. E sen neyin kibirini yapıyorsun? Yani biz seni zaten temizlik elemanı olarak almışız. Zaten iş söz konusu edildiğinde kibirlemenin kimseye bir faydası yok ki. Her iş kutsaldır. Her iş mübarektir ve hakkıyla yaptığın takdirde ayrıca da sevap kazanırsın, para kazanmanın da yanında. Bu yüzden de kibir aslında kötü bir şey ve Kur'an-ı Kerim'in çokça tenkit ettiği işlerden bir tanesidir. Mesela İsra suresinde bununla ilgili olarak şöyle bir ayet-i kerime var. Diyor ki, yeryüzünde kibirlenerek yürüme. Muhakkak ki sen yeri yaramaz ve boyca da dağlara erişemezsin. İsra suresi 37. ayet-i kerimesi. Yine Lokman suresinde de benzer bir ayet-i kerime var, 18. ayet-i kerime. İnsanları küçümseyerek yüzünü buruşturma, yeryüzünde kibirlenerek yürüme. Muhakkak ki Allah kendini beğenenleri ve böbürlenenleri sevmez buyuruyor. Bir de hadis-i şerif var, Müslim'de iman bahsi 172. hadis-i şerif. Orada şöyle söylüyor Hazreti Peygamber, Allah kıyamet günü üç kimsenin yüzüne bakmayacaktır. Zinakar ihtiyar, yalancı hükümdar ve kibirli fakir. Hakikaten bunlar birer kötülüktür. Her birine baktığın zaman kötülüktür ve Allah da onları bağışlamayacaktır bu anlamda. Ve yine Buhari'nin edep bahsinde 61. hadis-i şerifi şöyledir. Size cehennemliklerin kimler olduğunu söyleyeyim mi diye soruyor. Onlar da söyle ya Resulullah dediklerinde, taş kalpli olanlar, kaba, cimri ve kibirli kişiler diyor. Hakikaten bunlar insanoğlunun en kötü huylarından, özelliklerinden bir tanesidir kibir. Elden geldiğince de bundan kurtulmaya bakmak lazım. Ve Mevlana Hazretleri bunun kibir bahsinde hemen sonra diyor ki, ey örümcek ağı gibi evi olan, ne vakte kadar dava, çalım verin ve ne vakte kadar kibir ve azamet. Şimdi aslında burada bir misal dedi. Aslında insanoğlu da Yani dünyada öyle çok büyük bir varlık değiliz, çok güçlü bir varlık değiliz. Yani bir çeşit örümcek ağına benzer aslında bizim yaptıklarımız. Hı. Yok olup gidiyorlar. Yani biz mesela evler yapıyoruz, işte villalar yapıyoruz ama biz öldükten sonra bir sene bakıyorsun ki 10 sene sonra hepsi yerine yeksan olmuş. O yüzden de aslında insanoğlunun kendisini böyle üstün görerek kibirlenmesine, kendisini böyle üstün görmesine gerek yok. Bu hakiki bir şey değil. Çünkü gerçek değil yani. Zaten yok olucusun. Bir yaratılmış varlığın aslında kibirlenmesi, onun kendi kendisini bilmemesi anlamına gelir. Çünkü yaratılmışsın, bugün varsın, yarın yoksun. Hakikaten yaşlı insanların hangisiyle konuşursanız konuşun, hangi inançtan olursa olsun, hangi ideolojiden olursa olsun, yaşı ilerlemiş insanlarla oturup konuştuğunuzda size söyleyecekleri şey şudur: her şey gelip geçicidir, hiçbir şey baki değildir, bütün makamlar gelip geçicidir. Son cümle olarak Mevlana Hazretleri burada bir de kanaatten bahsediyor ve diyor ki, Peygamber kanaat nedir, hazinedir dedi. Hadisinde rivayet ediyor Mevlana Hazretleri. Evet, kibirlenmemek lazım, kanaatkar olmak lazım. Yalnız kanaati de tembel tembel oturmak anlamamak olarak zannetmemek lazım. Kanaat insanın bir günlük yiyeceği ve bir günlük giyineceği ve bir günlük oturacağı yer olduktan sonra olacak bir iştir. Bunu da bildirmekte fayda vardır deyip bu bölümü bitirelim.
Peki, çok teşekkür ediyoruz Sayın Osman Kayar. Değerli dinleyiciler, programımızın sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Mesnevi'den seçmeler.